Ayrım 4.
Bir gün akşam üzeri eve gelince onun hala işini bitirmemiş olduğunu gördüm. Hava kapalı olduğu için çamaşırları sofraya gerilen ipleri seriyordu. Bunların arasında bana ait olmayan bir takım yatak çarşafları, enterler de vardı. Kadına sorduğum zaman madamın kendi çamaşırlarını da benimkilerin arasına katıp ona yıkattığını öğrendim. İlk duyduğum his biraz tiksinme oldu. Canım sıkıldı. Benim yüzümden haksızlığa uğrayan zavallı kadını odama çağırıp gönlünü almak aklımdan geçti. Sonra kendi kendime, herhalde aralarında anlaşmışlardır, zorla getirmiyoruz ya, dedim. Cebimden bir 25 kuruşluk çıkardım. Biraz tereddütten sonra buna bir de 10 kuruşluk kattım, ona verdim. Odama girerek kapıyı arkamdan kapadım. Ertesi gün madama bu çamaşırcı kadının kim olduğunu sordum. Dağlar gibi çamaşırını ona bedava yıkatmaktan çekinmeyen yufka yürekli ev sahibim gözleri yaşararak, "Pek fukaradır, pek," dedi. Uzun uzun diye anlattı. Fakat ben bu laflardan çamaşırcı kadının pek fukara olduğundan ve bu civarda şuna buna çamaşıra geldiğinden başka bir şey öğrenemedim. 4-5 günde bir iş bulup alacağı 20-30 kuruşa nasıl yaşıyordu? Kimi kimsesi var mıydı? Nereliydi? Birdenbire bütün bu ve buna benzer sualler kafamda belirdi. İnsanlara karşı kaybolmaya başlayan alakam sanki bu kadını düşünürken yeniden canlanıyordu. Onun soğuktan daima musmur olan sivri burnunu, çamaşır leğeninin başında sabahtan akşama kadar iki kat bükülen vücudunu, buruşuk dudaklarının arasından nefis gibi betitleyerek çıkan sesini hatırladım. 2 gün sonra akşam üzeri eve dönerken kapının önünde ona rastladım. Soğuktan yakamı kaldırdığım için gözlerim buğulanmıştı. Eşiğin bir kenarına büzülen kadını ancak kilidi anahtara sokarken fark ettim. "Ne o? Ne arıyorsun?" diye sordum. Saatlerce koştuktan sonra nefes almakta güçlük çeken bir insanın sesiyle çabuk çabuk, kesik kesik, "Hiç, hiç," dedi. Sonra mırıldanır gibi ilave etti. "Mahalleye dolaştım, bir işe çağıran olur mu?" diye. Tavrında pek saklayamadığı bir telaş, sesinde neredeyse ağlayacakmış gibi bir titreme vardı. Ağzını birkaç kere bir şey söylemek istiyormuş gibi açtı, sonra tekrar kapadı. "Sen nerede oturuyorsun?" diye sordu. Çenesiyle işaret ederek, "Ötede, Araplar Mahallesi'nde," dedi. "Kimsen var mı?" Kısaca içini çekti. Gözlerini birkaç defalar kırptı. Önüne bakarak, "Bir kızcağızım var," dedi. "Evde yatar durur." "Hasta mı?" "Hasta ya, hasta, çok hasta." Kapının önündeki donmuş sular ayaklarımı üşütüyordu. Sokağın kirli karlarını süpürüp yüzüme çarpan bir rüzgar gözlerimi acıttı. Soğuk merakımı yenmek üzereydi. "Kaç yaşında?" diye sordum ve anahtarı çevirdim. Kapı hafifçe aralandı. Kadın tekrar acele bir şey söyleyecekmiş gibi başını uzattı. Sonra eski haline dönerek, "8-10 yaşında var," dedi. Bu saatte benim kapımın önünde beklemesinde herhalde bir maksadı olacaktı. Fakat soğukla daha fazla durmak ve onu söyletmek bana güç geldi. İçimde kendime de izah edemediğim karışık ve üzücü bir takım hisler belirmişti. Onun söyleyeceklerinin hoş şeyler olmayacağını, belki de beni utandıracağını tahmin eder gibiydi. Körleşen ruhum, rahatının ve muvazesinin bozulmasından korkuyordu. İnsanlığımın üzerini kaplayan miskinlik ve alakasızlık kabuğu parçalanmak tehlikesindeydi. Hodbin bir kuvvet beni içeri çekti. Buna mukavemet etmek itidadını kaybettiğim için kapıyı açıp taşlığa girdim. Kadın her uğradığı yerde gördüğünden farklı olmayan bu kaçışı hayretle değil, fakat yüzünde birdenbire müthiş bir ifade alan tasvir edilmez bir yeisle karşıladı. Bütün uzuvları dehşet içinde titriyor gibiydi. Köşe başındaki elektrik lambasının sönük ışığı onun sokağın loşluğuna serilen gölgesiyle birlikte titriyordu. İşitilir işitilmez bir sesle, "Beyefendi," diye mırıldandı. "Beyefendi, yıkatacak çamaşırın yok mu?" "Yok," dedim. Şu anda kaçmaktan, odama gitmekten başka bir şey düşünmüyordum. Onun için kadının bu sualine dikkat bile etmeden yok cevabını vermiştim. Kadın arkasını döndü. Ben kapıyı kapamak üzereyken hiç düşünmeden ona seslendim. "Teyze, sen yarından sonra bir uğra. Galiba gömleğim kalmamış, ne varsa yıkarsın." O aynı hafif sesle başını bile çevirmeden, "Olur, olur," diyerek uzaklaştı. Ben 2-3 ayak merdiveni çıkarak odama girdim. Derhal yatağın üzerine oturarak yüzümü ellerimle kapadım. Düşünceler kapıma bir sel gibi hücum ediyordu. Bu kadın kapıya bir şey söylemek için gelmişti. Müthiş ayazda belki saatlerce beklemişti. 2 gün evvel çamaşırımı yıkadığı halde bana çamaşırım olup olmadığını sordu. Maksadı meydandaydı. Kadını böyle açıkça dilenecek hale getirdiğim halde aptal gibi hiçbir şey anlamamıştım. Daha doğrusu kafamı bir şey anlamaktan men etmiştim. Rahatımın kaçacağından korkarak bir sersemlik sırrının içine saklanmıştım. Artık kendi kendimden utanıyordum. Birkaç kere ayağa kalktım. Aynaya bakmak, orada göreceğim zavallı çehreyi tükürmek istedim. Bu kadarına cesaret edemedim. Kendi kendime ne yapabilirdim? Elimden ne gelirdi? Ben kimim ki? Diyor. Fakat yine kendim, hiç olmazsa kaçmazdın. Hiç olmazsa dinlerdin. Kim olursan ol, dünyada kendisi için hiçbir şey olmayan bir insanın bile başkalarına yardım edecek bir şeyi vardır. Hiç olmazsa bir tek sözü, diye cevap veriyordum. Bütün gün kafam böyle şeylerle uğraştı. Kadından ve çocuğundan ziyade kendi zavallılığımla meşguldüm. Aylardan beri içimde boğulduğum rahat alakasızlık bir anda süpürülüp gitmişti. Bütün insanlar gibi ıstıraba karşı zayıf olan bir insandım. Merhamet, aciz ve korkudan mürekkep bir insan. Soğuk odamdaki karyolada sabaha kadar soyunmadan uyuyakalmışım. Bu vakadan iki gün sonra madama çamaşırcı kadının geleceğini söyledim. Sakın beni görmeden gitmesin dedim. Birkaç parçadan ibaret çamaşırları kapının arkasına yığdım. Madam, daha kaç gün oldu ki diye soracak oldu. Lazım lazım diye sözünü kestim. Akşam işten çıkar çıkmaz eve döndüm. Madam gülümseyerek çamaşırcı gelmedi beyim dedi. Belki günü yanlış anlamıştı. Belki başka bir yerde bir işi çıkmıştı. Gelir elbette diye mırıldandım. Fakat içimde sebepsiz bir endişe vardı. Onu sabırsızlıkla bekliyordum. Kendisini kapımın önünden eli boş çevirdiğim akşamın kefaretini vermek, ruhumu ağır bir yükten kurtarmak için onu bekliyordum. Halbuki ertesi gün de gelmedi. O zaman kararımı verdim. Gidip arayacaktım. Madam evini bilmiyordu. Gaz yağı aldığımız bakkalın çırağı onun komşusudur. Mahalleli lazım oldukça onunla haber salar dedi. Çırağı bulup evi tarif ettirdim. Sonra çarşıya giderek kahvedeki arkadaşlardan birinden 2 lira borç aldım. Araplar Mahallesi'nin yolunu tuttum. Daha akşama yarım saat kadar vardı. İki tarafında yüksek bahçe duvarları uzanıp giden dar, tozlu yollarda epeyce ilerledikten sonra şehrin kenarına geldim. Bir adam boyunu pek aşmayan alçak evleriyle Arap Mahallesi başlamıştı. Mısırlı İbrahim Paşa ordusundan Konya'da kalanların kurduğu bu köy artık şehirle birleşmiş, en fukaraların oturduğu semt olmuştu. Bozkır'ın rüzgarlarına tamamen açık olan sokaklarında kırıla kırıla dolaşan dondurucu bir hava yerin tozlarını, zerreler halinde donmuş olan karlarla karıştırarak gökyüzüne kadar savuruyordu. Sırtımdaki paltoya ve içimdeki yün fanilalara rağmen titriyordum. Alacakaranlık bastırdığı için sokaklarda kimse kalmamıştı. Ara sıra sıska bir köpek yolun bir kenarından öbür kenarına geçerek kendine daha kuytu bir yer arıyordu. Evi sorduğum çırak bana bu civardaki bir bakkalı tarif etmiş ve ona sor gösterir demişti. Biraz ilerideki köşede yarı kapalı kepenklerin arasında hafif bir ışık vardı. Yaklaştığım zaman arkasında birkaç sucuk demeti, iki kalıp sabun, kavanoz içinde halka şekeri ve leblebi şekeri bulunan bir cam mekan gördüm. Kapıyı itip içeri girince teneke mangaldaki birkaç ateşi kurcalayan seyrek sakallı bir adam hayretle başını kaldırıp yüzüme baktı. Dükkanda cam mekanda gördüklerimden başka bir şey yok gibiydi. Bir kenarda duran musluklu bir gaz tenekesiyle birkaç ölçü kurumuş ve tozlanmıştı. Homurdanır gibi bir sesle ''Ne istedin?'' dedi. Evi sordum. Yerinden kalkmadan birkaç kelimeyle tarif etti. Aynı homurtulu sesiyle. Çamaşır mı yıkattın? Bir şeyini mi çaldı? Diye sordu. Hayır dedim. Çamaşıra gelecekti gelmedi merak ettim. İnanmadığını gösterir bir tavırla omuzlarını silkti. Ortalıkta göründüğü yok dedi. Sonra daha ziyade kendi kendine söyleniyormuş gibi ilave etti. Zaten bu mahallede kimsenin kimseyi gördüğü yok ya. Dükkandan çıktım. 3-5 adım ötede ve karşı sıradaki evin kapısını yumruğumla çaldım. Açan olmadı. Biraz bekledim. İyice akşam olmuş, ufukta ay yükselmeye başlamıştı. Biraz ilerideki küçük pencereye giderek içeri baktım. Hiçbir şey görünmüyordu. Eni ve boyu 2 karış kadar olan pencerenin camına parmağımla vurdum. İçeride bir kıpırdama oldu. Tekrar kapıya döndüm. Biraz sonra taşların üzerinde çıplak ayak sesleri duyuldu ve küçük kapı hafifçe aralandı. Ayın ışığı kapı arasında duran kadının yüzünü vurmuş ve yarısını aydınlatmıştı. Her tarafım titremeye başladı. Karşımda kımıldamadan duran bu çehrenin bir ölüden farkı yoktu. Çukurdaki gözleri büsbütün kaybolmuş, dişsiz ağzının etrafındaki dudakları daha çok incelmiş ve buruşmuştu. Aklımdan derhal 2 lirayı eline sıkıştırarak oradan kaçmak geçti. Kaçmak, her zamanki gibi, her şeyden kaçmak. görmekten, duymaktan ve beraber ıstırap çekmekten kaçmak. İçimde buna isyan eden bir şey vardı. Başımı kadına doğru uzatarak, "Niçin gelmedin? Merak ettim. Çocuğun nasıl?" dedim. Kadın belki soğuktan, belki başka bir şeyden titriyordu. Çıplak ayakları benim kunduralarımdan içeri işleyerek parmaklarımı donduran soğuk taşlar üzerindeydi. Bir şey söylemek için birkaç kere ağzını açtı. Fakat çenesi korkunç bir titremeyle tekrar kapandı. "Üşüyorsun, hadi içeri girelim," dedim. Önüme düştü. Dört adım genişliğindeki taş döşeli bahçeyi geçerek soldaki kapıdan girdik. Biraz evvel çaldığım pencereden odanın ortasına dört köşe ve soluk bir ışık düşüyordu. Kapıyı arkamdan kapadım. Bir müddet ikimiz de kımıldamadan bekleştik. Gözlerim karanlığa alışınca odanın bir kenarında yatak kılıklı bir şey gördüm. Parça parça olduğu fark edilen bir yorgan bir kenara yığılmış gibi duruyordu. Hasta çocuğu uyandırmaktan korkuyormuş gibi yavaş bir sesle tekrar sordum. "Çocuk nasıl?" Önümde ayakta duran kadın aynı yavaş sesle yalvarır gibi, "Kusura bakma, gelemedim," dedi. Çok ağladı. Zaten aylardan beri durmaz ağlardı ya, bu sefer çok ağladı. Eskisi gibi açlıktan değil, bu sefer soğuktan ağladı. "Anacığım, üşüyorum," diye arkamdan bağırdıkça divaneye dönerdim. "Odunun okkası 90 para, nereden alayım? Haftada bir çamaşıra, temizliğe gidip 25 kuruş alsam onu da yağ, pirince verir, bir sıcak çorba yapayım da yüreğine can gelsin derim. Oduna para verecek halimiz mi var?" Soğuktan mı, başka şeyden mi olduğunu fark edemediğim titreme sesini tekrar kaplamıştı. İyice göremediğim gözlerinden yanaklarına doğru yaşlar süzüldüğünü zannediyordum. "Ama bir haftadır boğazından çorba da geçmez oldu," diye devam etti. "Donuyorum anacığım, donuyorum," diye söylendikçe dört yana saldım. Çırpı toplayıp ocakta ateşledim. Bir parlayıp bir söndü. Kızımın gözünü bile ısıtmadı. 5-10 hokka odun parası bulayım diye her bir yanı dolaştım. Allah rızkımızı kapatmış. Kapısını açan olmadı. Eve geldim ki kızım hala seslenir. "Ana nerede kaldın? Elim kolum dondu. Gayrı soğuk yüreğime varıyor," diye yalvarır. Sesi de artık çıkmaz olmuştu. Hani yavru kedi gibi vırlanırdı. Girdim yanına yattım. Dünyada varıp halimi dökecek kimsem yoktu. Kimselerden bir umudum kalmamıştı. Elim ayağımla kızcağımızımı sardım. Bir daha yanından çıkmadım. Yavrumun her yanı buz olmuştu. Ben ona sokuldukça, "Aman ona, daha sarıl, daha sarıl, içim çekiliyor," diye yalvardı. Isıtacak yeri kalmamıştı ki, her bir tarafı kuru kemikti. Ama ne de olsa biraz sesi kesildi. Birkaç kere uyur gibi oldu. Ondan sonra aralıkta uyanıp, "Aman ana, ısıt beni," dedi. Hemen uykuya daldı. Ne yiyecek istedi, ne içecek istedi. Uyudu, uyandı, "Isıt beni," dedi. Ben ondan kuru, nesini ısıtayım ki? Ama kızım rahat etti. Artık bilemiyorum 3 gün mü oldu, 4 gün mü, hep sarılıp yattık. O gözünü açtıkça ben sarıldım. Baş ağzını bağrıma bastım. Ayaklarını bacaklarımın arasına aldım, onu gene uyuttum. Bugün öğleye doğru bir kere daha gözlerini açar gibi oldu. Garip garip yüzüme baktı, bir daha da gözlerini kapamadı. Kadın olduğu gibi oraya çöküverdi. Şimdi odanın ortasında dizlerinin üzerine oturmuş sallanıyor, duyulur duyulmaz hışkırıklarla ağlıyordu. Ne diyelim, Allah ona daha çok çektirmedi. Bana nereye çektirir bilmem, dedi. Ne edeceğimi ben de şaşırdım gayrı. Kime varayım, kimden akıl danışayım? Vah kızım vah! Deli gibi olmuştum. Kafamın içi uğultular, zonklamalarla doluydu. Yatağın bir kenarına yığılmış duran yorganı çekerek orada yatan çocuğu kucağıma almak ve öpmek, önümde dizleri üzerinde sallanan kadının boynuna sarılarak beraber ağlamak istiyordum. Sonra aklımı başıma toplamaya çalıştım. Boğazımda düğümlenen bir sesle, "Sen burada bekle, ben lazım gelenlere haber verir ve yine gelirim," dedim. Evden dışarı fırladım. Biraz daha yükselen ayın yarı aydınlattığı sokaklarda bütün kuvvetimle koşuyordum. Gözlerimden süzülen yaşlar rüzgarın yüzüme savurduğu tozlarla karışarak çamur oluyor ve yanaklarımda donuyordu. Ben içimde dayanılmaz bir acıyla ve ölüme çıkacak bütün insanları yakalarından tutup oraya götürmek arzusuyla artık uyumaya hazırlanan şehrin ortasına doğru koşuyordum. 1939. Uyku. İki arkadaş yıldız elinden Sivas'a gitmek için şosenin kenarında otomobil bekliyorduk. Akşam olmaya başlamıştı. Akıllının biri gece yarısı gelen treni beklemektense sık sık geçen kamyonlardan birine atlamamızı tavsiye etmişti. Ve biz 1,5 saatten beri yolun kaybolduğu taraflarda beliren her toz bulutuna ümitle bakarak bu sık sık tabirinden kaçar saatlik fasılaların kastedildiğini düşünmeye dalmıştık. Nihayet ortalık adam akıllı karardıktan sonra iki projektör toz bulutlarını aydınlatarak bulunduğumuz yere yaklaştı. Biz yangından veya selden kaçan insanlar gibi kollarımızı imdat işaretlerine benzeyen hareketlerle havaya kaldırıp bağırışarak yolun ortasına atıldık. Makine hemen önümüzde durdu. Kısa bir pazarlıktan sonra 50'şer kuruşa şoförün yanına binmek hususunda mutabık kaldık. Harekete geçer geçmez münevver adamlarla yakışı bir tecessüs ve cahillikle ve birbirimizin sözünü keserek sıraladığımız suallerden çıkan neticeye göre orta yaşlı bir yük beygiri kadar mazisi olan emektar kamyon 3 gün evvel Erbağ'dan kalkıp Turhal'a yük getirmiş ve orada Sivas'a gelecek şeker hamulesi bularak yolunu buraya kadar uzatıvermiş. Başımı çevirip ensemin üst kısmında heybetle yatan çuvallara bakınca içlerinde beyaz kristalleri görür gibi oldum ve otomobilin sarsıntısından mıdır nedir içime tuhaf bir bulantı geldi. Şoföre, başka müşterin var mı diye sordum. Birkaç dakikalık bir sükuttan sonra başını hafifçe arkaya doğru atarak 3 kadın var, çuvalların üstünde yatıyorlar dedi. Bu sırada başucumdaki çuvallardan şoför muavininin tamamlayıcı izahatı geldi. Yolda rastladık. Ne mal oldukları belli değil. Parayı peşin verdikleri için aldık. Kendisiyle aynı çuvalların üzerinde uzanan ve belki bacakları birbirine dokunan kadınların bu sözlerden alınabileceklerini asla düşünmeden konuşuyor. Yılışık ve yorgun bir sesle onların kılık ve kıyafetleri, şekil ve suratları hakkında malumat veriyordu. Bu sırada otomobil birkaç hızlı sarsıntı geçirdi ve muavin gevezeliği bırakarak gürler gibi bir sesle ''Usta!'' diye bağırdı. Gözlerimiz hemen şoföre döndü. Onun telaş ile yerinden kımıldadığını ve bir eliyle gözlerini ovuştururken ötekiyle sımsıkı direksiyonu kavradığını gördük. İki arkadaş bir şey anlamadan birbirimize baktık. Muavin yine izahat verdi. ''Bir şey değil, merak etmeyin. 2 gecedir uykusuz. Bu akşam 3. gece olacak. Ara sıra kendinden geçiveriyor.'' Sonra bahsettiği kimsenin duyup duymadığını ehemmiyet vermeyen o pervasız sedasıyla ilave etti. Başımıza iç açmayasın. Anafordan gümleriz vallahi. Pek dalarsa siz dürtükleyiverin. Bu sefer yine birbirimize baktık. Fakat bir şey anlamadan değil, lüzumundan fazla şeyler anlayarak. Otomobil birdenbire durdu. Fenerler birkaç metre ileride yolun solundaki bir çeşmeyi aydınlatıyordu. Şoför yayvan uyku sersemi bir sesle bağırdı. Rahmi! Buyur usta! Koş makineye su koy! Arkada bir hareket oldu. Bir teneke sesi geldi. Sonra deminden beri sesini işittiğimiz muavini ilk defa gördük. Hakikatte kendisini değil, yolculuğun ve mesleğinin ona verdiği maskeyi görmek mümkündü. Pudralı gibi beyaz kirpikleri ve saçları muhakkak ki daimi değildi ve ter, makine yağı, benzinle tozdan ibaret bir çamurla sıvanan yüzü herhalde aslında büsbütün başka şekil ve renkte olacaktı. Tenekeyi çeşmeden doldurduktan sonra radyatöre boşalttı. Şoförün oturduğu yere yaklaşarak, ''Oldu usta!'' dedi. Açık helal gözlerinde yorgun fakat hiçbir sebeple kaybolmayacakmış hissini veren keyifli bir ifade vardı. Bu aralık direksiyonun üzerine kapanarak bir müddet kestirdiği anlaşılan şoför yerinden sıçradı. ''Ha? Oldu mu? Kapağı iyice kapadın mı?'' dedi. Muavinin gözlerindeki neşeli ifade daha canlandı. ''Hepsi tamam usta! Bir daha bak!'' Şoför başını tekrar direksiyona koydu. Mavin radyatör kapağını bir daha yokladıktan sonra insafsız bir gülümsemeyle ''Tamam usta tamam!'' diye bağırdı. Şoför kurtuluş olmadığını anlayarak homurdandı ve başını kaldırdı. Kamyon efendisinin homurtusunu biraz daha gürültülü bir şekilde tekrar ettikten sonra yola koyuldu. Gece ilerledikçe şoförün uykuyla mücadelesi artıyordu. Ben doğrudan doğruya bir şey söylemeyerek ''Bu yolda sık sık kaza olur mu?'' yolunda kinayelere başvurdu. Şoför anlaşılmaz bir cevap verdi. Fakat mavinin yılışık sesi tepemizden duyuldu. Her zaman olmaz. O zamana kadar mevcudiyetlerini hiçbir vesileyle belli etmeyen kadınlardan biri ince, çatlak bir ses ve temizliğini kaybetmeye başlamış bir Orta Anadolu şivesiyle sordu. Geçen gün mal müdürünün karısı nerede öldüydü? Mavin, geçtik galiba dedi. Şoför uykusunun arasında tasfiye etti. Daha gelmedik ulan. Merakla sordum. Ne oldu? Bir kadın mı öldü? Bu suallerle şoförü alakalandırarak uykusunu açmak istiyordum. Kesik cümlelerle vakayı anlattı. Ara sıra muavin, hayır öyle değil, şöyleydi diye düzeltmeye kalkıyor ve yolcu kadınların da iştirak ettiği bir münakaşa alevleniyordu. Şoför, karı zaten sizin dedinin biriydi. Başına böyle bir iş geleceği belliydi, dedi. Muavin atıldı. Kocası da karıdan yangınmış. Şoförlere şunu bir hendeğe yuvarlayıp beni kurtaramadınız demiş. Şoför omuzlarını silkti. Onu bilmem. Bir kere alıp Sivas'a götürdüm. O zaman tenezzüh kullanıyordum. Yolda 40 defa arabayı durdurdu. 100 adım gideriz bağırır. Şoför dur. Mantımı çıkaracağım. Şoför dur. Pudra çalacağım. Şoför dur. Çok sarsılıyorum. Başım döndü. Azıcık bekleyelim. Bir daha tövbe ettim arabamı almaya.